Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü programımızda 26. Söz Kader Risalesi'nin zeylinden devam edeceğiz inşallah. Evvela düz okuyup sonra açıklamalara geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Zeyl, bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Evet, acz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahman ismine isal eder. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine isal eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki Hakim ismine isal eder. Şu tarik, Hafi tarikler misüllü, Letaif ve Aşere gibi 10 hatfe değil ve Tarik-i Cehriye gibi nüfus-u seba 7 mertebeye atılan adımlar değil, belki 4 hatfeden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattir, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın, arz ve fakr ve kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Şu kısa tarikin evradı ittiba-ı sünnettir, feraizi işlemek, kebairi terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadil-i erkan ile kırmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Evet, evvela bir soruyla başlayalım. Zeyl ne demektir?
Evet. Zeyl mahkeme kararlarında da geçen bir ifade. Ecdadın kullandığı. Bir ana metnin ek parçası manasında kullanılıyor. Dolayısıyla diyelim bir mahkeme kararı var. Ama bununla beraber zeyl dedikleri yeni bir ek parça bu manada eklenebiliyor. Üstadımız da ondan sonra İslami kitaplarda da bu ifade her yerde geçebiliyor. Ana metin var. Nedir? 26. söz, Kader Risalesi. Bununla beraber bir zeyl var. Bazen zeylin ikinci parçası, haşirde olduğu gibi. Zeylin üçüncü parçası, zeylin dördüncü parçası
Zeylin
gibi. Zeylin zeyli olabiliyor mesela. Bu manada kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla ana metnin ek parçası anlamına geliyor. Buraya niye konmuş? Bu çok sorulan bir soru. Üstadımız Kader Risalesini anlattı. Ve bu Kader Risalesini anladık ki her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Nasıl ki bizim gözümüzün üzerinde şöyle bir kirpik var, değil mi? Ya da kaşlar var. Nasıl ki saçımız var, burada saç bitmiyor. Nasıl ki kulağımız burada ve şu frekanslardaki ses boyutlarını duyabiliyor, diğerlerini işitemiyor mesela. Bütün bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın kaderiyle, takdiriyle, hesaplamalarıyla biçildiği gibi. Manevi meslekler, maddi meslekler de hep kaderdir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesi bir kaderdir. Musa Aleyhisselam'a da diyelim mesela Tevrat'ın gönderilmesi bir kaderdir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın planı ve programı dahilindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ilk halka olan sahabilerin ve ondan sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in dediğimiz zatların hizmet prensipleri ne olacak? Bunları yine kaderle Cenab-ı Hak takdir etmiş. Burada bir plan vardır, bir program vardır. Burada ilk 3 asırda Risalet hakim olmuş. Ondan sonra 1000 yıllık bir tarikatın ve tasavvufun hakim olduğu dönem gelmiş. Bunlar zahiren o tasavvufun kurucuları olan zatlar tarafından ihdas edilmiş gibi görünüyorsa da hakikate baktığımız vakit bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle. Niye? Çünkü belli bir iman noktası yakalanmış. Belli bir ilim noktası yakalanmış. Artık İslamiyet'in temel prensipleri oturmuş. Hem içtihadi olarak hem ilmi olarak ilahi prensipler yani. Ondan sonra artık insanların Cenab-ı Hakk'a ulaşması için yeni yollara ihtiyaç duyurmuş. Biraz da işin nasıl diyelim lüks tarafına artık kaçılıyor. Artık kalp Cenab-ı Hakk'a nasıl yol açabilir ve bu yolla nasıl Cenab-ı Hakk'a ulaşılabilir? İnsanlar nasıl diyelim mesela latifeleriyle, nefisleriyle terbiye edilip Cenab-ı Hakk'a ulaştırılabilir? Bunun mesleğini Cenab-ı Hak insanlara ilham ediyor. Bu da bir kaderdir, kaderin parçasıdır. Geliyoruz ahir zamana. Ahir zamanda İnsanlar artık pozitivist bir akıma giriyor. aklın almadığı meseleleri kabul etmeyen bir duruma giriyor. Bu bütün dünyada olan bir şey. Deccal'ın ve Süfyan'ın adeta ihvasıyla, ondan sonra yalanlarıyla, ondan sonra aldatmalarıyla ve sistemleriyle insanlar böyle bir yola mecbur olarak sürük ettirildi. Ondan sonra işte evrim meselesi, ondan sonra ispatiyetçilik meselesi.
Gözümle görmezsem inanmam
dediğimiz bir durum artık hakim olma başlıyor. Dolayısıyla herkes bana ispat et demeye başlıyor. Böyle bir durumda elbette Cenab-ı Hak, kaderin sahibi olan, mukaddir olan Allah, değil mi? Bunun da takdirini ezelden belirlemiş. Ne demek? Yani ahir zamanda hizmet edecek ekol, yine ötekiler yollarına devam edebilme imkanlarına sahip olmakla beraber, ki tarikatın hakim olduğu vakitlerde yine o ilk 3 asırdaki o ilmin hakim olduğu şey yine devam etmiş o sistem, değil mi?
Evet.
Aynı şekilde yine ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin talebelerinin ve mücahitlerinin izleyeceği yol da kaderle takdir edilmiş, ama diğerleri artık bu yolla gidemez manasında değil. Bundan sonra yol budur. Bununla Cadde-i Kübra'ya siz ulaşabilirsiniz. Cenab-ı Hakk'a insanları ulaştırabilirsiniz. Manileri def edebilirsiniz. Düşmanları susturabilirsiniz diye. Bu da kaderin arkasında, kader risalesinin arkasında bir zeyl, bir ek parça olarak konması, evet, çok manidar ve hikmetli oluyor yani.
Yani küçük alemde insanın nasıl kaderi varsa, büyük alemde de,
evet,
kainatın ve içindekilerin öyle bir kaderi var.
Evet. Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Küçücük bir zeyl, bir ek parça, ama büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Bu herkes derken, İslam alemi içerisindeki bütün gruplar, cemaatler kastediliyor gibi görünüyorsa da ilk etapta, oysa bütün insanlığa faydası var. Niye? Birazdan okuyacağız. Acz, fakr, şefkat, tefekkür dediğimiz yollarla insanın hem kendisini anlaması hem de Cenab-ı Hakk'a ulaşması. Çünkü nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsinin mahiyetini anlayan insanlar kulluğun mertebelerinde mesafe kat etmeye başlıyor. Dolayısıyla herkese menfaatli. Kime? Müslim, gayrimüslim. Mümin, gayrimümin. Herkese menfaati vardır. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. Ki bu cümleye baktığımız vakit, insanın yaratılışının gayesini Zariyat suresinde ve Ayet-i Kübra'nın başında geçen o ayet-i kerimeyi bir hatırlayalım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım diye Cenab-ı Hak buyuruyor, değil mi?
Evet.
Şimdi bunu Üstadımız Ayet-i Kübra'nın başında çok muhakkik alimlerin de ifadelerine birebir muvafık olacak şekilde, yani İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi nedir? Halık-ı kainatı tanımak. Değil mi? Tanımak. Bak, bunda ne var? İman var. Marifet var. Ondan sonra manevi mertebelerde terakki var. Ondan sonra da ona ibadet etmek şuurlu bir şekilde. Şimdi demek ki insanların bu dünyaya gönderilmesinin ana gayesi ve umdesi nedir? Cenab-ı Hakk'a ulaşmaları. Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için peygamberler vesilelerdir. Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitaplar ve suflar, onlar da vesilelerdir. Ana umde nedir? İnsanların Cenab-ı Hakk'a sağlam bir şekilde, dost doğru bir şekilde ulaşmalarını temin etmek. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler, yollar bir tane midir? Hayır. Ne kadardır? Pek çoktur. Hatta diyorlar ya bazı arifler, اَتْتُرُوقُ اِلَى اللّٰهِ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ Allah'a ulaştıran yollar, mahlukatın sayısı adedincedir. Dolayısıyla mahlukatın sayısı adedince Cenab-ı Hakk'a ulaştırılacak yollar var. Değil mi? Evet. Mesela muhakimatta üstadımız her bir zerre bir Cebrail'dir diyor mesela. Çok enteresan bir ifade. Her bir zerre bir Cebrail. Cebrail ne yapar? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, yasaklarını, varlığını ve birliğini insanlara tebliğ etmek için vazifelendirilmiş ilahi bir melek, değil mi? Cenab-ı Hak onu vazifelendirmiş. Ama her bir zerreye baksak, okuyabilsek aslında o zerre bizi nereye ulaştırır? Cenab-ı Hakk'a. Dolayısıyla burada üstadımız manevi meslekleri kastederek söylüyorsa da böyle bir açılım da lazım. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak, ulaştıracak tarikler, yollar pek çoktur. Bunun bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Ha, demek ki biz kendi aklımızla bu yol yanlıştır demememiz icap ediyor. Akıbetlerine, verdikleri meyvelere bakacağız. Söylemlerine bakacağız. Eylemlerine bakacağız. Fiillerine bakacağız. Değil mi? Evet. Yani bu yol yanlıştır. Neye göre yanlış? Senin aklına göre ise, sen aklın her şeyi ihata edemez ki. Mesela. Kur'an-ı Kerim'de insanların Cenab-ı Hakk'a ulaşması için gerekli yollar bazen sarih, bazen işari, bazen daha imai, biraz daha gizli olan hafi bir tarzda Cenab-ı Hak anlatıyor, gösteriyor. Dolayısıyla Abdülkadir Geylani Hazretleri bir yol bulmuşsa ben buna itiraz etmem gerekiyor. Önemli olan onun söylemlerine bakacağım. Ne söylüyor? Fiillerine bakacağım. Ne yapıyor? Acaba şeriata uygun mu? Bununla beraber yetiştirdiği meyvelere bakacağım. Canlı mı bu meyveler? Sağlam mı bu meyveler? Yoksa çürük mü? Dolayısıyla bunlara baktığımız vakit bunlar bizim için en keskin miyar ve ölçü hükmündedir. Değil mi? Ha, demek ki bütün hak tarikler hak olmak şartıyla nereden alınmış? Kur'an'dan alınmıştır. Mesela şimdi Cenab-ı Hak kainatta kanunlar koymuş. Değil mi? Kanunlar koymuş. Ne kanunları? Adetullah kanunları. Cenab-ı Hakk'ın iki şeriatı var. Birisi teşri'i, Kur'an-ı Kerim'de geçen semavi kitaplarda. Birisi tekvini, kainattaki kanunlar. Şimdi burada biz buradan kalkıp diyelim mesela Çin'e gideceğiz. Arabistan'a gideceğiz. Şimdi birisi dese ki ben yayan gideceğim. Böyle bir yol buldum. Hayır kardeşim yanlıştır mı diyeceğiz. Asırlar boyu böyle gidilmiş. Birisi dese ki ben bir vasıta buldum. Nedir? Deve buldum, at buldum mesela. Ondan sonra öküz arabası buldum mesela. Buna ne diyeceğiz? Bu da bir yoldur.
Evet.
Ama bu yollar bazıları umumidir, bazıları hususidir. Bazıları biraz daha insanları korkutucu bir yoldur. Vartaları çoktur. Bazıları da biraz daha selametlidir, umumiyetlidir ilahir. Birisi dese ki kardeşim ben çok güzel bir araba buldum elhamdülillah. Nedir diyelim mesela işte taksi buldum mesela. Araba buldum. Onunla gidiyor. Hayırlı olsun. Başka birisi ben otobüs buldum. Yani 3-4 kişi yerine 40-45 kişi gidebiliyoruz. O da hayırlı olsun. Birisi dese ki ya kardeşim artık zaman o zaman değil. Artık uçakla gidilmesi icap ediyor. Ve bakıyorsunuz ki herkes kendi varmak istediği yere, yola uçakla gidiyor. Dolayısıyla 6 ay, 3 ay, 2 ay gitmektense ben 2-3 saate varabilecek bir vasıtayı bu manada keşfettim. Onunla gideceğim. Buna da ne denir? Hayırlı olsun. Sadece bakılır. Hangisi daha selametli? Hangisi daha umumiyetli, herkesin kabul ettiği? Değil mi? Hangisi daha böyle isabetli bir yoldur? Ona bakılır. Herkes kendi sermayesine göre, buradaki sermaye akıldır yani. Hikmettir yani. Zamanın şartları ve icadıdır yani. Herkes kendi sermayesine göre, hikmetine göre, aklının durumuna göre, ondan sonra vaziyetine göre ne yapacak? Bir yol bulup gidecek. Ha, mesela savaş olacak diyelim mesela. Birisi diyor ki ben diyor yumruklarımla savaşırım. Başka birisi der ki ben diyor oklarla savaşırım. Başka birisi der ki şunlarla savaşırım. Birisi der ki artık kardeş zaman o zaman değil. Bir bombayla 1000 kişiyi öldürebilecek bir yol buldum mesela. O da o yoldan gidiyor mesela. Dolayısıyla bu yollar hepsi Kur'an'da var. Yollar dediğimiz tarikatlar, tarikler. Tarikat yollar demektir ama genellikle tasavvufi mesleklere daha çok hamledilmiş. Oysa bu yani Arapça ifadesi itibariyle yollar demektir. Dolayısıyla hakikat mesleğinden gidenler de tariktir, tarikattır. Tasavvuf yolundan gidenler de tariktir, tarikattır bunlar da. Ama daha çok bu ifade tasavvufi mesleklerde gidenlere biraz daha uyarlanmış. Oysa tarik derken yol. Ne yolu? Allah'a giden yol. Fakat tarikatların bazısı, bazısından daha kısadır. Az önce verdiğimiz misal gibi. Daha selametli, burada korku fazla olmuyor. Daha umumiyetli oluyor. Herkesin ya da çoğu insanın rahatlıkla girebileceği bir yol hükmündedir. Daha umumiyetli. Ruh daha rahat kabul ediyor. Akıl daha ciddi manada buna evet diyebiliyor. O tarikler içinde, o yollar içinde kasır fehmimle, haşa üstadımız kendisi öyle diyor. Üstadımız kullandığı için biz kullanıyoruz. Yoksa Cenab-ı Hak üstadımıza çok muazzam bir kabiliyet, bir istat nasip etmiş eserlerinden ve ortaya koyduğu meyvelerden bunu görüyoruz. Sadece bir kader risalesine bakıp üstadımızı tartamayız. Yani imani meselelere bakıp tartamayız. O zaten başlı başına ilmini ve ruh boyutunu uzaktan uzağa dahi olsa görmemize vesile oluyor. Ama hadiselere karşı bakışı, duruşu, kendisine zulmedenlere karşı üstadımızın duruşu, o hadiselere bakışı değil mi? Ne diyor? Burada da diyor kaderin tecellisi var. Onlar bilmeyerek, kader-i ilahinin ezeli sırlarına akıl erdiremeyerek bana bu zulümleri yaptılar. Değil mi? Onlar kasten de yapsalar, bilmeden de yapsalar. Ortada bir vaka var. Hizmetin inkişafına, iman Kur'an yolunun genişlemesine vesile oldular. Evet. Hadiseye böyle bakış var. Bir de birisi sana zarar verdiği vakit mesela hemen beddua etmeye başlamak var mesela. Hemen kahır durumlarına girmeye çalışmak var. Bunlar üstadımızın ne kadar büyük bir zat olduğunu, derin bir ruha sahip malik olduğunu bize gösteriyor değil mi? Kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarihidir. Bir araba düşünelim. Bu araba dört tekerlek üzerine gidiyor. Bir tekerleği acizdir. Bir tekerleği fakrıdır. Birisi tefekkürdür, birisi şefkattir. Ve bununla insanları doğruya doğru götürüyor üstadımız. Evet. Bunlardan bir tanesi eksik olsa yine insan kemalata gider. Yani misal diyorum sadece acz ile giderse insan yine ubudiyet tarihiyle mahbubiyete kadar gidebilir. Fakr ile giderse Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismine ulaşabilir. Ama önemli olan bu yolda, bu tarihte şu dört tekerleği kullanıp bunlarla hakika gitmek. O zaman insan kamil olur. Acz, fakr, şefkat, tefekkür tarihidir. Evet, acz dahi aç gibi belki daha esten bir tarihtir ki ubudiyet tarihiyle mahbubiyete kadar gider. Acizlik nedir? Ben hiçbir şey yapamıyorum. Benim bir şey yapabilme gücüm, imkanım, durumum yoktur. Benim zatımda böyle bir şey konmamış. Ben zahiren yapıyorsam da hakikatta yapan Cenab-ı Hak'tır. Şu anda şu bardağı ben kaldırdım. Zahiren benim kuvvet ve kudretim. Ama az bir tefekkür et, hakikatta onlar benim değil. Ben aciz-i mutlakım. İşte bunu anladığı müddetçe insan, o zaman ne olur? Abid olmanın, kul olmanın, Cenab-ı Hakk'a ibadet etmenin zevkine varır. Böyle bir zata elbette ibadet edilir. Elbette böyle bir zata kulluk yapmak şereflerin en büyüğüdür demeye başladı değil mi?
Evet.
Ya, işte bu yol. Ben hiçbir şey yapamam. Benim yumurtamı Allah bana gönderiyor. Benim sütümü Allah bana gönderiyor. Benim balımı zehirli bir böcek vasıtasıyla Allah bana gönderiyor. Benim görmem Allah'ın eliyle. Çünkü bu yağ parçası hat izadında görecek bir şey değildir. Allah gördürüyor. Dolayısıyla kulağımı Allah işittiriyor. Ellerimi Allah hareket ettiriyor. Ayaklarımı Allah hareket ettiriyor. Bütün vücudumdaki hücreleri Allah temizletiriyor, Allah besliyor. Bu manada baktığımız vakit, dolayısıyla bu zeylin kader esasının arkasına alınmasının ne kadar büyük bir hikmetli tasarruf olduğunu müşahede ediyoruz. Demek ki acz ve aşk. Üstadımız ikisini kıyaslıyor. Acz yoluyla gitmek, ubudiyet tarihiyle ta mahbubiyete kadar götürür. Ama aşk yani tarikatların, tasavvuf mesleğinde gidenlerin aşk mesleğinde bu fazla görünmüyor. Aciz dahi aşk gibi belki daha eslem. Yani selametli. Çünkü aşkta şatahat vardır. Mesela çocuk babam beni seviyor deyip yine haylazlık yapabiliyor. Değil mi? Şımarıklık yapabiliyor. Yaramazlık yapabiliyor. Şatahat. Yani kendisine bu manada güvenmek. Beni seviyor ya, bana tokat atmaz. Ama aciz yoluyla giden bir insan, ben burada kesinlikle bir yanlış hareket edemem diyor mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'a karşı olan ciddiyetini hepimiz biliyoruz, siyerden okumuşuz değil mi? Niye? Çünkü Allah ona böyle bir şey vermiyor. Böyle bir yol açmıyor. Niye? Muazzam manada kendi acizini hissettirecek ve onu devamlı Cenab-ı Hak'la birebir adeta bağlayacak bir yolu Allah ona ihsan etmiş. Dolayısıyla hakikat mesleğinden gittik mi aşktan ziyade aciz ile gidilir. Belki daha eslem bir tarihtir ki selametli, ubudiyet tarihiyle mahbubiyete kadar gider.
Üstadın hayatında bunu görmek mümkün. Said yoktur, Said'in kudret ve ehliyet de yoktur.
Evet.
Konuşan yalnız hakikattir.
Çok güzel.
Üstad da kendisini bu manada ön plana sürmüyor.
Evet. Zaten buradaki yol Üstad kendisine anlatıyor aslında. Ben böyle bir yolu kendimi de denedim, hı hı, ve Allah beni muvaffak eyledi. Siz ey dostlarım muvaffak olmak istiyorsanız böyle bir yoldan gidiniz. Böyle bir yoldan gittiniz mi muvaffak olursunuz. Değil mi?
Evet.
Fakir dahi, fakirlik. Benim sermayem yok. Benim sermayem eksiklik. Fakirlik. O fakirlikle ben Cenab-ı Hakk'ın rahmet dergahını çalıyorum. O fakirliğime binaen yüzüm olup da istiyorum. Şimdi bende bir şey olmuş olsaydı yüzüm olmazdı ki gidip isteyeyim. Dolayısıyla bu nereye kadar götürüyor? Her şeye nimetleri şefkatle dağıtan, kafire, mümine, insana, hayvana, bitkiye, meleğe, ruhaniyata, bütün rızıklarını, ihtiyaçlarını gönderen, Rahman olan Allah'a bir bağ buluyor. Fakirliği anladın mı? Aşktan daha keskin, daha selametli, daha umumiyetli bir şekilde Cenab-ı Hakk'a ulaşıp, Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminden bütün ihtiyaçlarını isteme durumu. Onun için Üstadımız ne diyor? Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Bende yok ki derman. Ama bende dert var. Bu da benim için büyük bir sermayedir. Oldu mu? Nasıl ki bir insan dertlenir, doktora gitmeye ihtiyacı hisseder. Doktora gittiği vakit de mesela hoş gelmişsin, hoş bulduk. Neyin var? Benim bir şeyim yok, seni ziyarete geldim. Bak kabul etmez. Hoş gelmişsiniz, neyiniz var? Şuyum var dediği vakit. Onun hastalığı ne kadar derinse doktorun şefkatini, değil mi? Rahmaniyetini adeta daha çok celbeder. Dolayısıyla biz fakirliğimiz sonsuzdur. Bunu ne kadar hissedip Cenab-ı Hakk'a arz edebilirsek Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmaniyeti de o nispetle bize tecelli etmeye başlıyor. Çok güzel bir yol bulmuş üstadımız yani. Fakir dahi Rahman ismine isar eder. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin, daha geniş bir tariktir ki Rahim ismine isar eder. Bu da çok enteresan. Yani üstadımız şefkat mesleğini kullanın diyor. Bir annenin hassasiyetiyle insanların, adeta evladınız hükmündeki insanların manevi imdadına koşunuz. Bir bu şey var. Karşılıksız. Çünkü anne çocuğuna hizmet ederken karşılıksız koşuyor. Değil mi? Siz de böyle yapacaksınız. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri gökleri yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Sen evladın yok ki. Bütün ehli iman benim evladım. Şefkat. Ama aşkta o yok. Yani diyelim mesela birisini sevdin mi? İstemezsin ki diyelim mesela başkasını seveyim mesela. Bütün sevgini ona teksif ediyorsun, odaklıyorsun. Değil mi? Ama burada şefkat hissin oldu mu? Çocuğuna olan şefkatin, ondan sonra herhangi bir mazluma olan şefkatin bütün mazlumlara sirayet eder. Daha çocuğuna olan şefkatin bütün çocuklara sirayet eder. Değil mi? Evet. Ya. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a olan hissiyatı yüksek bir şefkat hissidir. Ama Züleyha'nın ona olan hissiyatı şefkat değildir. Aşktır. Karşılık beklemiştir her zaman. Ama Hazreti Yakup değil mi? Ona olan şefkatinden dolayı devamlı onu aramış, onu sormuş, onun için ağlamış gözleri. Ondan dolayı acaba benim Yusuf'um şu anda nerede, kimin ellerinde, ne durumda, Allah'ı bilecek bir vaziyette mi değil mi diye devamlı onu bu manada şefkatle ne yapmış? Arzu etmiş, aramış, merak etmiş yani. Rahim ismine isal eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi, çok enteresan bu da. Belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tarihtir ki Hakim ismine isar eder. Hakim, her yerde hikmetle iş yapan Allah. Her yerde maslahat gözeten Allah. Ondan sonra her yarattığı şey faydalıdır olan Allah. Şeytan da mı? Evet şeytan da. Ateş de mi? Evet ateş de. Nefis de mi? Evet nefsi emmare de. Bunların hepsi nedir? Hikmetlidir. İşte tefekkür mesleğinden gidenler bunu bulur. Ve çok enteresandır. İhlası muhafaza etmenin ve kazanmanın en müessir iki yoldan birisini de üstadımız tefekkür diyor. Tefekkür-ü imaniden gelen nemaat ile bir nevi huzur kazanmak ve o huzur ile yani Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunun keyfiyetini hissedip ben de onun huzurundayım demek suretiyle o zaman ne olur? İhlas-ı etmeme de insan kavuşabiliyor yani. Dolayısıyla her yerde Allah'ın isimlerini görüyorum. Her yerde Allah'ın sıfatlarını görüyorum. Her yerde Cenab-ı Hakk'ın adeta zatının tecellisini mahlukatında müşahede edebiliyorum. O zaman sen Allah'ın Hakim ismini mükemmel manada bulmuşsun. Her şeyde hikmet-i ilahiyenin, rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü bulup sen ne yaparsın? Şükredersin. Ama hapis olsun, onda da bir hikmet var. Ama idam veriliyor, onda da bir hikmet var. Ama beni şu anda öldürecekler, ona da bir hikmet var. Ama Cenab-ı Hak bana hem yaşlılık hem hastalık vermiş hem de bu manada muazzam bir hizmet yüklemiş. Onda da bir hikmet var. Böyle dedi mi? O hikmet-i ilahi aramaya başladı mı? O zaman ne olur? Cenab-ı Hakk'ın hikmet sayfeleri adeta sinema perdeleri gibi açılmaya başlıyor. Ve her şeyden zevk almasına da vesile oluyor. İşte bu manada birinci yol ile aczlikle değil mi? Ubudiyet tarikiyle ulaşıyor Cenab-ı Hakk'ın bu manada mahbubiyetine kadar. İkincisiyle diyelim mesela fakir şeyle Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetine. Ondan sonra şefkat ile Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetine. Ondan sonra tefekkür ile Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetine ulaşmış oluyor insan. Ve böylece bunları buldu mu o zaman insan Cenab-ı Hakk'ı değil mi? Her yerde izini, özünü, rahmet-i ilahinin yüzünü görmeye başlıyor yani. Şükürler olsun. Evet. Şu tarik, şu üstadımızın bulduğu yol, hafi tarikler misüllü, letaif-i aşere gibi 10 hatve değil ve tarik-i cehriye gibi nüfus-u seb'a 7 mertebe atılan adımlar değil, belki 4 hatveden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır. Şimdi üstadımızın bulduğu bu yol hakikat mesleği. Niye? Çünkü ahir zamanda sadece ben bunu kalben müşahede ettim, sen de buna iman et deme yolu adeta kapandı. Ben bunu hissettim. Hissettim ve itimat et. İtimat etmem kardeşim. Bana ispat et. Artık denizin üzerinde yürümek insanlara bir şey vermiyor. Havada bu manada yürümek insanlara bir şey vermiyor. Yani keramet göstermek.
Evet.
Ne lazım şimdi? Kerameti kevniyeden ziyade kerameti ilmiye. Hafi tarikler müsüllü bu yol, hafi tarikler müsüllü, letaif-i aşere gibi 10 hatve değil. Yani hafi dediğimiz gizli olarak zikrini yapan tarikler müsüllü, letaif-i aşere 10 latifeyi bu manada inkişaf ettirmekle gitmek, 10 adım atmak değil. Ve tarik-i cehriye, cehri ve açıktan zikrini yapan yollar gibi, tarikatlar gibi nüfus-u seb'a, 7 nefis mertebesini adeta 7 mertebe atılan adımlar değil. Hatve adım demektir. Bu manada ben öyle bir yol buldum ki 10 adımla giden hafi tariklerden değil, 7 adımla giden cehri tarikler gibi değil, belki bu yol 4 hatveden yani adımdan ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın. Acz ve fakr ve kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Demek ki burada üstadımız geçmiş asırlarda çok böyle uzun yolla hakikate giden 10 adım ve 7 adımla iş yapan tarikatlar gibi değil, bu asra biraz daha uygun olan 4 adımla, 4 hatveyle hakikata giden bir yol bize bulmuş, açmış ve göstermiş. Değil mi?
Evet.
Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir.
Evet, burada hafi tariklerden bahsedildi.
Evet.
Hafi tarikler ile hakikate gidenler kimlerdir? Letaif-i aşere nelerdir?
Evet, şimdi burada tabii bu hafi tarikler genellikle yani nakşi tarikatı daha ön plana çıkmış. Yani gizlilikle içeriden ruhu ondan sonra letaifi ciddi manada inkişaf ettirmekle hakikate gitmeye çalışan mesleklerin hepsi. Ama bunların başında Nakşi tarikatı var. Nakşi tarikatı Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar silsileyi götürüyor. Yani Hazreti Ebubekir Efendimiz bu tarikatı kendisi sistemli olmasa da başlatmış ve bu tarikat yoluyla, bu meslekle Cenab-ı Hakk'a ulaşmayı kendisine adeta Kur'an'dan aldığı ders veçile, Efendimiz Aleyhisselam'dan aldığı ders veçile ne yapmış? Böyle bir yolu başlattığı ifade ediliyor. Dolayısıyla onlar bu silsileyi anlattıkları vakit ta Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar gidiyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Zikirlerini gizliden yapıyorlar. Değil mi? Mesela oturuyor diyelim mesela. Onun o zikir halkasının başı kimse diyor ki sen diyor ya hak çekeceksin. Ne kadar? 1000 defa çekeceksin. Artık o 1000 defa oturur eline tesbih değil mi? Ya hak, ya hak, ya hak diye gizliden, kalbinden, hafi olarak çekmeye başlıyor. Şimdi burada hafi şeyler nedir? Üstadımıza bu soruluyor malumunuz. Üstadımıza sorulduğu vakitte Ballal Halkası'nda Refet abinin sorusuna binaen mektubunda Letaif-i Aşere'yi sual ediyorsun. Şimdi tarikatı ders vermek zamanında olmadığımdan Tarik-i Nakşi muhakkiklerinin Letaif ve Aşire'ye dair eserleri var. Şimdilik vazifemiz ise istihracı esrar olduğundan, Kur'an-ı Kerim'in sırlarını istihrac etme, çıkarma olduğundan şimdiki mesleğimiz, vazifemiz mevcut mesaili nakil değildir. Yani herhangi bir alimin yazdığı bir kitabı sana nakletmek suretiyle benim mesleğim bu değil.
Onlar zaten halledilmiş meseleler.
Onlar zaten 1000 senedir, 1500 senedir, 1300 senedir anlatılıyor. Ama ben ne yapıyorum? Ben istihracı esrar yapıyorum. Şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim'in adeta denizinden, okyanusundan çıkarılmayan cevherleri çıkarıp insanların nazarına arz ediyorum. Biraz da bunlar garayiptir. Mesela ben bakıyorum, bir sohbette bir şey konuştuğumuz vakit, eğer daha önceki sohbetlerde konuşulmuşsa, yani ilk duyulduğunda çok böyle garip karşılanmış, yani güzel bir mana ama o anda bakıyorsun ki herkes iyi yani, zaten bildiğimiz bir şey. Ama bir şey söylüyorsun diye mesela, o zamana kadar kimsenin duymadığı garip bir şey söylüyorsun, ama doğru tabii, garip derken öyle yanlış varsa değil, bakıyorsun ki hemen aa falan böyle. Hani üstadımızın eserleri adeta aa dedirten cinsten. Yani kader, 40-50 sayfada ancak ehli ilmin anlayabileceği şekilde Sadat Taftazani gibi bir muhakkik anlattığı bir meseleyi Risale-i Nur 2-3 sayfada avama da ders veriyor. İşte aa dedirten bir cinsten yani. Değil mi? Evet. Öldükten sonra dirilmeyle alakalı bütün muhakkikin İslam mesela. Bütün ulema-i İslam mesela. Ondan sonra bütün hükema-i İslam mesela. Haşir meselesi bir meseleyi nakliyedir. Akli değildir dedikleri halde, ittifak ettikleri halde müstahsiz diyor ki küçük bir çocuğun bile anlayabileceği akli bir mesele haline Cenab-ı Hak nasip etti, getirdik. Değil mi? Bizim bu manadaki vazifemiz mevcut mesail nakil değildir. Gücenme, tafsirat veremiyorum. Yalnız bu kadar derim ki Letaif-i Aşere, İmam-ı Rabbani kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. İnsanda anasır-ı erbanın her bir unsurdan o unsura münasip bir latife-i insaniye tabir ederek, burada da ne var diyelim mesela, ayrıca nur, hava, su ve toprak unsuru. Yani kainatta bulunan dört unsurun her birisinin insanın latifelerine bakan bir yönü vardır. Evet. Mesela nur için üstadımız ilim ve hikmet diyor. Yani akıl. Dolayısıyla akıl da ne oldu burada? Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa ile beraber bir tane daha oldu. Ondan sonra hava diyor. İlim ve iradenin, değil mi? Emir ve iradenin bir arşı olan hava. Mesela burada irade sıfatımız da, latifemiz de burada ne oldu? Letaif-i Aşer'in içerisine girdiğim. Su arşı rahmettir diyor üstadımız. Dolayısıyla rahmeti iktiza eden latife de bu manadaki bir şeye katılıyor. Bir de toprak hafız ve himaye diyor. Dolayısıyla hafıza da sanki bu manadaki Letaif-i Aşer'in içerisinde üstadımızın bu ifadesiyle İmam-ı Rabbani'den nakleden anlaşılıyor.
Kainatta ne varsa insanda da o var.
Evet. Misali. Evet. Dolayısıyla bunların her birisi de bir latifeye şey yapıyor. Ne diyor? İnsanda anasır erbanın her bir unsurdan o unsura münasip bir latife-i insaniye tabir ederek seyri sülükte her mertebede bir latifenin terakkiyatı ve ahvalinden icmalen bahsetmiştir İmam-ı Rabbani. Ben kendimce görüyorum ki insanın mahiyeti camiasında ve istidad-ı hayatiyesinde çok letaif var. Zaten öyle. İnsanda binlerce letaif var. Onlardan 10 tanesi iştihar etmiş, meşhur olmuş. Hatta hükema ve ulema-i zahiri dahi o letaif-i aşerenin pencereleri veyahut numuneleri olan havas-ı hamse-i zahiri, havas-ı hamse-i batına diye. Şimdi zahiri olan nedir? Gözdür, kulaktır, dildir, değil mi? Ondan sonra dokunmadır mesela. Ondan sonra zahiri. Bir de koklama var. Dolayısıyla koklama, işitme, görme, konuşma ve dokunma. Bunlar 5 tane zahiri hasse. Bir de batini hasseler var. Hayal, akıl, vehim, hafıza ve mutasarrıfa demişler. Yine bunlar Nakşi tarikatının Letaif-i Aşere'ye getirdikleri şeylerdir, izahlardır. Hatta avam ve havas beyninde tearruf etmiş, meşhur olmuş, bilinmiş olan insanın Letaif-i Aşere'si ehli tarikin Letaif-i Aşere'siyle münasebettardır. Mesela vicdan, bu da ayrı bir izah. Asap, his, akıl, heva, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye gibi. Letaifi, kalp, ruh ve sırra ilave edilse Letaif-i Aşere'yi başka bir surette gösterir. Dolayısıyla Letaif-i Aşere sadece bir silsile olarak bunlardır demek değil, İmam-ı Rabbani Hazretleri de çeşitli Nakşi tarikatında ileri giden zatlarının da kitaplarına baktığımız vakit farklı farklı izahlar yapılmış ama hepsi kalp, ruh, sır, ondan sonra bu manadaki latifeler üzerine daha fazla durmuşlar. Dolayısıyla Nakşi tarikatı başta olmak üzere hafi yollarla, hafi mesleklerle hakikate giden zatlar, gruplar bu 10 tane latifeyi inkişaf ettiriyor. Seyr-i sülük 10 tane adımdan ibarettir. Her bir adımda bir latifeyi terbiye etme yoluna münhasır bir şekilde iş yapıyor.
Cehri tarikler ile hakikate gidenler kimlerdir? Evet. Nüfus-u seba nedir?
Evet, şimdi burada kadiri, rufai esas olmak üzere bu manadaki yani dışarıdan sesli bir şekilde zikrini yapan bütün tarikatlar cehri tarikatların içerisine giriyor. Ama başta kadiri, rufai gibi tarikatlar daha çok zikrediliyor. Peki nereye dayanıyor bunlar? Hani bunlar muhakkak gidip de ta bir sahabeye, dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmaları gerekiyor ki bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır meselesi otursun. Cehri yollarla gidenler Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor. Hazreti Ali Efendimiz vasıtasıyla da 12 imam ve 12 imamdan da bu manada cehri tarikatların silsilesi yine sistemsiz olmak suretiyle kurulmuş. Daha sonra bunu Abdülkadir Geylani, ondan sonra Şazeli gibi, Rufai gibi zatlar ne yapmışlar? Sistemleştirmişler. Peki bu nüfus-u sefa nedir? Nüfus-u sefa içinde baktım 7 tane nefis mertebesinden herkes bahsediyor. Üstadımız da bu manada bahsediyor. Nüfus-u seb'a şöyle sıralanabilir. Bir nefsi emmare. Ne demek nefsi emmare? Kötülüğü şiddetle emreden nefis. Bu nefis mertebesinde olan insanlar rahatlıkla günah işler. İşlediği günahlardan da zevk ve lezzet alır. Menhus dahi olsa. Ondan sonra nefsi levvame. Peki bunlar ayetlere dayanıyor mu? Evet, bunlar hepsi ayetlere dayanıyor. Nefsi emmare Yusuf suresinde. İnnen nefse le emmaretun bissu illa ma rahime rabbi. Değil mi? Ve mevberriyu nefsi. Ben nefsimi tebriye etmiyorum. Temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis bütün kötülüğü ister. İşte o nefsi emmare orada geçiyor. Nefsi levvame Kıyamet suresi 2. ayetinde geçiyor. Nefsi levvame. Ne demek nefsi levvame? Bir insan günah işler ama günahından da levm eder. Keşke yapmasaydım deyip üzülür. Nefsi emmarede ise sevinir. Demek ki bu bir nefsi emmarenin bir üst mertebesi. Sonra nefsi mülhime. Artık bu insan ilhamla yavaş yavaş bu manada muhatap olmaya başlıyor. Nefsini yavaş yavaş temizleyince, terbiye edince ilham artık bu manada almaya başlıyor. Bu da Şems suresinin 8. ayetine dayanıyor. Dolayısıyla bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Sistem olarak da Kur'an'dandır ifadelerine baktığımız vakit değil mi? Hep Kur'an'dan delil getirmesi icap ediyor. Mesela diyelim ki üstadımızın bulduğu yollarda yine aşağıda ne diyecek? 4 hatbe. Peki Kur'an'dan var mı delilin? Evet. 1. hatbe şu ayete, 2. hatbe şu ayete diyecek mesela. Nefsi mutmainne, 4. mertebe. Yani mutmain olan, günahlara karşı tatmin olmuş. Artık işlemekten bu manada kendisini iştinab ettirme durumunda olan. Peki bir insan nefsi mutmainne mertebesinde bütün günahlardan mı uzak duruyor? İşte o biraz şaibeli bir durum. Nedir? Bir insan diyelim mesela içkiden nefsi mutmainne olabilir. Ama başkasının aleyhinde konuşmaktan nefsi emmare olabiliyor. Ya da levame olabiliyor mesela. Olur mu? Nefsi raziye, Cenab-ı Hak'tan razı olmuş olan. Nefsi marziye, Cenab-ı Hak'ın kendisinden razı olduğu. Bunlar da Fecr suresi 27. ve 28. ayetlerde geçiyor. Ya eyyetuhen nefsu mutmainne irci'i ila rabbiki raziyeten marziye fedhuli fi ibadi fedhuli cenneti. O Fecr suresinin 27. ve 28. ayetlerinde bu 3 tane nefis mertebesi de olduğu gibi peş peşe sıralanıyor. Sonra nefsi kamile, artık insanın nefsini terbiye ettiği, temizlediği ve doğrudan doğruya artık sanki ilhamla muhatap olan ve ilhamla iş yapan ve iradesini Cenab-ı Hakk'ın iradesine bağlamış olan ve her şeyde Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin, rahmetinin izini, özünü, yüzünü gören, şükreden, sabreden bir duruma ne yapıyor? Geliyor. Bu da Şems suresi 9. ayette geçen قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ Bu ayet-i kerimeden mülhem olarak da bu nefs-i kâmile mertebesini de büyükler sıralamışlar. Şu kısa tarikin evradı, yani üstadımızın bulduğu bir yol var, değil mi? dört esas üzerine oturmuş. Aç, sıfak, şefkat ve tefekkür. Bu da üstadımızın tabiriyle hem kısa, hem selametli, hem umumiyetli bir yol. Bunun evradı nedir? Evrad, devamlı tekrarlanan ve söylenen şey anlamında geliyor. Bu bazen lisani olur, bazen hali olur. Üstadımız burada hem lisani hem hali, fiili olan cihetlerini beraber alıyor. Şu kısa tarikin evradı nedir? İttiba sünnettir. Çok kısa bir ifade ama aslında Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı ortada yani. İttiba sünnet. Sünnet ne demek? Burada farz hükmündeki sünnetler var, vacip hükmündeki sünnetler var değil mi? Sünnet hükmündeki sünnet, nafile hükmündeki sünnetler var, ilahir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını kendimize hayat etmek, ruhunu kendimize ruh edinmek, yolunu kendimize yol edinmek. Bir nur talebesinin bu yoldan başka yol bilmemesi icap ediyor. Yanlış yaptık. Kendimizi terbiye etmenin yoluna gideceğiz. Birisi bize bir sünneti hatırlattığı vakit enaniyete vurmayacağız. Hani ben de biliyorum. Biliyorsam uygula mesela. Feraizi işlemek, farzları da yerine getirmek, kebairi, büyük günahları terk etmektir. Tabi üstadımız burada kebair tabirini özellikle kullanması bizi yeisten kurtarmak için. Çünkü bir insan dışarı çıktı mı, ondan sonra bir topluluğa girdi mi, herhangi bir ortama girdi mi, bakıyorsun ki çok bu manada kendisini dünyaya, günahlara, fuhşiyata sevk edecek çok yollar bulabiliyor. Televizyonlar, radyolar, gazeteler, internetler, ondan sonra çevre, ondan sonra ortam, Allah muhafaza. Üstadımız burada bizi yeisten kurtarmak için kebair diyor. Yoksa biz ne kadar terakki etsek artık kebairden ziyade değil mi? Bizim uğraşmamız gereken nedir? Sevair dediğimiz küçük günahları da terbiye etme yoluna gitmemiz lazım. Kendimizi bu manada ne kadar terbiye edersek Cenab-ı Hakk'a ulaşmak o kadar değil mi? Daha rahat olur. Ve bilhassa namazı tadil-i erkan ile kılmak, demek ki bu çok mühim. Namazı ben dikkat ettim kendimde. Tadil-i erkan ile kıldığım vakit bendeki ciddiyet farklı oluyor. Kılmayıp da böyle işte alel ade namaz kılayım dediğim vakit o boşluk, o namazdaki gayri ciddilik benim bazı ciddi şeylerime de bakıyorsun yansımaya başlıyor. Dolayısıyla o zaman ne yapacağız? Namazı tadil erken de kılmak insanın terakkisi için çok mühim bir esastır diye hem sünnette var, şeriatta var hem de üstadımız da bunu özellikle üzerine duruyor. Namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Bu tesbihatı yapmak da insanı ayrıca değil mi? Hem terakkiye hem de kemalata ulaşmak için çok mühim bir yoldur. Namazımızı kıldıktan sonra elimizden geldiği kadar bulunduğumuz yerde, namazın hemen akabinde. Yok, yapamıyoruz, bir işimiz var. O zaman giderken yolda dahi olsa, hiç olmazsa o tesbihatımızı, değil mi? Namazın arkasındaki sünnet olan o manadaki zikirleri ihmal etmeden yapmamız icap ediyor. Dolayısıyla burada çok soruluyor. Mesela feraizi işlemek diyor üstadımız. Ya feraizi işlemek bizi kurtarır mı? Zaten başta ne dedi? İttiba-ı sünnet dedi zaten. Dolayısıyla başta ittiba-ı sünnet bir de farzları yapmak. İttiba-ı sünnet zaten var yani hayatımızda. Oldu mu? Sadece farzları yapmak manası değil ama ilk işe başlayan, kendisini günahlardan çekmeye, ondan sonra komünizmden, ateizmden, dinsizlikten çekmeye çalışan bir insana hemen bütün sünnetleri bu manada yüklemek belki insanı korkutabilir diye mesela feraizi bu manada diyor ama baktığın vakit hepsi zaten sünnet bunlar. İttiba-ı sünnet de öyle. Namazı tadil erkan ile kılmak da böyle değil mi yani? Dolayısıyla tesbihatı yapmak da sünnettir. Bütün bunlar sanki hem farzlar, hem sünnetler, hem büyük günahlar, hem küçük günahlardan kaçınmak manasında çok ciddi manada bir sistem üzerine kurulmuş bir yol. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin inşallah. Amin, inşallah. Birinci hatveye فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ ayeti işaret ediyor. İkinci hatveye وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ ayeti işaret ediyor. Üçüncü hatveye مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ayeti işaret ediyor. Dördüncü hatveye كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ ayeti işaret ediyor. Şimdi bu ayet-i kerimelere baktığımız vakit burada ne var? Bunların da meallerini görüyoruz. Bu mealleri de bir okuyalım isterseniz. فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ nefsinizi temize çıkarmayınız diyor değil mi? Yani nefsinizi tebriğe etmeyiniz. tenzih etmeye çalışmayınız. Nerede geçiyor bu? Necim suresi 32. ayet. Mealini okuyalım. Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar. Yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Yani ben insanların mahkemesinde kendimi savunabilirim. Suçlu olduğum halde temiz olarak görünebilirim ya da görünmeye çalışabilirim ama ne diyor ayet? Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi biliyor. Yani sen kendini savunma fazla. Temizlemeye çalış. Temizlemeye çalışmıyorsun, temiz olarak kendini göstermeye çalışıyorsun. Bunu yapma. فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ İkinci, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ Bu da Haşir suresinin 19. ayetine geçiyor. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.
Çok dehşet bir ayet.
Ya. Demek ki Allah'ı unutup Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu şahıslar var. Onlar gibi olmayın. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah Allah. Üçüncüsü, مَا أَسَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Şimdi bu ayete baktığımız vakit, Kur'an'daki yeri Nisa 79. ayet. Ey insanoğlu, sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Ey Muhammed, biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak da Allah yeter. Dördüncü ayet, Kullu şeyin harikun illa veçe. Müthiş ayetler bunlar her birisi. Bütün ayetler müthiş de. Ama Cenab-ı Hakk'a ulaştırmak için öyle adımlar ki, öyle duraklar ki bunlar. Yani her birisi bizi kendimize ne yapıyor? Getiriyor. Ne diyor? Kasas suresi 88. ayeti. Allah ile birlikte başka bir tanrıya, başka bir ilaha tapıp yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Onun zatından başka her şey. Ne diyor? Kullu şeyin harikun. Her şey helak olacak. İlla sadece veçhe Allah müstesna. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Dolayısıyla bu dört ayetin esası üzerine üstadımız bize, yani bu ahir zamandaki insanlara bir yol çıkarıyor. Bu yolu siz muhafaza edin. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak'a giden çok geniş, tabi otoban gibi, çok selametli, ortada sizi bu manada aldatacak bir şey yok. Ondan sonra çok umumi, herkesin rahat bir şekilde girebileceği ve çok kısa bir yolu siz bulmuş olacaksınız ve Rabbinize inşallah kavuşacaksınız.
Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalamız burada sona erdi. Bir sonraki mütalada görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.